Ayrım 20, Sen Kimsin Çiğdem Ana. Sayfa 212. Alev. Alev boşanırsa yıllarca oğlu Genco'yla mı uyuyacaktı? Oğlu birkaç yıl sonra annesi yatmak istemeyecekti. Kızları aşkında annesini unutacaktı. Alev yeniden evlenir miydi? Boşanıp tekrar evlenmezse oğlu büyüdükten sonra yalnız kalır. Oğlun peşinden koşturan gelinin nefret ettiği kayınvalidelere benzerdi. Evlenirse oğlu ile yeni eşi mutlaka kavga ederdi. Canının çektiği erkekle takılsa çevresi orospu derdi. Hiç değilse oğlu büyüyene kadar boşanmamalıydı. Kerem'in de oğlunu bırakıp gidebileceğine ihtimal veremiyordu. Kerem işe gidemeden, yataktan çıkamadan İnci'yi düşünüyordu. Neden hayat doğru insanları yanlış zamanlarda karşısına çıkarıyordu? Neden oğlunu İnci doğurmamıştı? Kocasının kariyeri altında ezilmeyen, kocasıyla yarışmadan yaptığı işte başarı yakalayan, işi kadar ev düzenini gözeten, çocuğu için fedakarlıkta sınır tanımayan, kocasının sevgisinden tatmin olacak birine neden şimdi rastlıyordu? İnci ile tanışacağını bilseydi bugüne kadar beklemez miydi? 10 yıllar boyu başkasına kafasına çektirmeksizin beklerdi. Neden meyhane masasında tanıştığı Alev ile evlenmişti? İçkiyle yerlere yıkılan, kendi dengesini kuramayan kadından evin, ailenin dengesini kurmasını beklemesi. Önce kendisinin hatası değil miydi? Hatanın bedelini ödeyip bitiremeyecek miydi? Alev'e oturdukları evi bırakırdı, çalışmadan geçinebileceği aylık bağlardı. İsterse iş bulurdu. Oğlundan ayrılmayı göze alabilse gerisi kolaydı. Oğlunu Alev'den alamazdı. Kadınlar eziyet bile etseler yavrularını bırakmazlardı. Çocuk kadına mücadele etme enerjisi verirdi. Kadının sürüklenmeden ayakta durabilmesinin güç kaynağıydı çocuk. Çocuksuz Alev sabahtan içmeye oturabilir, geçmişin yükünü atmaya uğraşırken içkiyle boğulabilirdi. Alev gibi tacizci babaların, korkak annelerin kızları ya saldırgan ya aşırı korumacı ya da ezik ve teslimiyetçi olmanın dışına çıkmakta zorlanırken karakter mozaiklerini yerli yerine oturtmaları, yetişkin olgunluğuna erişmeleri geç yaşlarını bulurdu. Alev hala mozaikleri evirip çevirerek kişilik haritasını tamamlayamamıştı. Kişilik haritası yarım yamalak biriyle dünya haritası üzerinde yol alınamıyordu. Emniyetten çıkıp evin yolunu bile sapılamıyordu. Elle tutuşup yol üzerine nişan alan tetikçilerden kaçılamıyor, eve sığınıp rahat nefes alınamıyor, ülkeyi güzelleştirmek, insanları zenginleştirmek için çalışılamıyordu. Ahmet ağabeyin cezaevinde çektiklerinin tasasını Alev hiç hissediyor muydu? Kim bilir nerede gönül eğlendiriyordu? Onun bitmek bilmez kişisel dertlerin üzerine kimsenin derdi geçemezdi. Alev'in şahsi bunalımları nefret duygusunu tetikliyordu. Bıkmıştı şahsi açmazlardan. Dinlemekten, tahammül göstermekten usanmıştı. İnci kolay mı büyümüştü sanki? Aldatıp giden babası, babasını affetmeyen, hıncını unutmayan annesiyle zedelenmemiş miydi ruhu? İnci çocukluğunda yaralı ceylandı. Büyüdükçe yaralı ceylandan dişi aslan yaratmıştı. Tamam, o dişi aslana yaralı ceylan fotoğrafı bile acı çektiriyordu. Dün geceki seçmelerin ardından koyunda uyumak yerine kapının önüne koymuştu sevdiği adamı ama o kadarını fazlasıyla hak ediyordu. Babasının annesini aldattığı aşıfteye benzemek acısını dağlamayacak mıydı? Dağlayacaktı. Aldatan babasına öfke duyan İnci'nin aldatan bir erkeğe aşık olması sadece kötü tesadüftü. İnci kötü tesadüfle sarsılıyordu. Ancak Kerem karısını aldatan diğerlerinden farklıydı. Aldatmasının farkını kendine izah edebiliyordu ama sevgisine izah edebilecek miydi? Biliyordu. Herkes yaşadığının farklı olduğunu iddia ederdi. Müvekkilleri de ama benim durumum çok farklı diye söze başlardı. Şimdi farklılığın önemini daha iyi anlıyordu. Diğer aldatan heriflere benzemediğini nasıl gösterebilecekti? Sevgilisini inandırabilecek miydi? O inanmayı isteyecek miydi? Çocukluğundaki yaralı Ceylan'ı unutabilecek miydi? İnci de işe gidememiş, çıkışsız ilişkilerini düşünüyordu. Kerem'i tutuklayabilirlerdi, davası görüp kararı bağlanana kadar yıllarca cezaevinde yatırabilirlerdi. Sevdiği adam içerideyken o dışarıda Kerem'in nesi olacaktı? Sevgilisi mi, metresi mi, kuması mı, müstakbel, yeni eşi mi, arkadaşı mı, eski aşkı mı, nesi? Kerem bugün bin bir hesap içindeyken cezaevinden çıktıktan sonra kim bilir hesaplar nasıl da karışacaktı. İçeri girdiği gibi çıkmıyordu kimse. Ahmet ağabey bile aynı Ahmet ağabey kalacak mıydı yıllarca koğuşta yattıktan sonra? İnci tahmininde yanılmıyordu. Ahmet ağabey ranzasından tavana bakıp uzaya açılıyormuşçasına ömrü boyunca mücadelesini verdiği değerleri tersinden değerlendiriyordu. Kandırılamayan, aklı çelinemeyen, hiç zaaf göstermeyen, keskin zekalı bir avukattı. Koskocaman davalarda en ufak açıkları yakalar, mahkemeyi kazanırdı. Teklif edilen sayısını hatırlamadığı rüşvetlerden birkaçını kabul etseydi kimsenin ruhu duymazdı. İtibarını sarsmaz, saygınlığını yitirmez, çevresindeki ağırlığını korurdu. Üstelik ailesinin sefasını garanti eder, çocuklarının başkalarına minnet etmeksizin yaşlanmalarını sağlardı. Şimdi karısı, çocuklar onu hapisten kurtarmak için kapı kapı dolaşıp yardım arıyor, borçlanıyorlardı. Hapse düşecek kadar atak davranması, konuşması gerekiyor muydu? Meyhanede kafa çekip nara atan dostları çember daralınca susmuşlardı. Gece rakı eşliğinde söylediklerini, gündüz vakitlerinde boğazlarına dizmiş, midelerine oturtmuşlardı. Dostları evlerde, meyhanelerde konuşmaya devam ediyorlar. Cezaevine ise uğramıyorlardı. Memleketi uğruna balık tutmaktan, Meltem Eskisi'nde yürüyüp hayallere dalmaktan, komik filmler seyredip gülmekten, vapurda gazete okumaktan, çocuğunun kokusuyla uyumaktan, karısının koyunda yatmaktan feragat etmişti. Memleketi onun ismini biliyor muydu? Uğruna mücadele ettiği halkı, onu hapse atanları baş köşelerinde ağırlamıyor muydu? Halk güçsüz, çaresizdi de kendi cezaevinde güçlü, kudretli miydi? Kendisini kurtaracak çaresi var mıydı? Avluda attığı voltalarda yaptıkları mahpusluğuma değerdi diyebiliyor muydu? Onunla aynı cezaevinde yatan bazı arkadaşları, bugünün mağdurları yarının kahramanıdır inancıyla serbest kalacakları, lider sayılacakları günü bekliyorlardı. Ahmet ağabeyin peşinden milyonları sürüklemek, bayrağı en önde sallamak için zikzak yolları arşınlamak ihtirası olmadığından o sadece doğru bildiğimi yaptım, başkasını yapamazdım diyebiliyordu. Sorguluyordu şimdi, başkası yapılamaz mıydı gerçekten? Hadi rüşvet yiyemezdi de büyük primler alabileceği şirketlerin evrak üzerine iki kalem oynattıkları küçük üç kağıtlarına göz yumamaz mıydı? Kimsenin fark etmediği numaraları o yakalamak zorunda mıydı? Cezaevinde düştüğü rezilliğe bak. Duyduğuna göre can kardeş Kerem, onu hapisten kurtarmak için selamını bile esirgediği Fırat'tan yardım istemişti. Fırat hiç açık vermeyen, enselenmeyen, ağzı kalabalık, ortamına göre mangalda kürk bırakmayan sahtekarın tekiydi. Selamını esirgediği kişilere borçlanacak mıydı? Bu namussuzlara elini veren kolunu alamazdı. Herkesi borçlandırırdı onlar. Fırat kılını kıpırdatmasa da Ahmet yardım istedi lafını yayardı. Hele yardım ederse ölene kadar bedelini ödetirdi. Onurun namusu paramparçaydı. Kafasını duvarlara vurup yarsa, koğuşun demirleriyle kollarını bacaklarını dağlasa, çarşafı pencereden sarkıtıp kendini assa, pişmanlıktan delirdi, direnci tükendi derlerdi. Aklını kaybetmeyeceği, aklını saklayacağı küçücük bir delik var mıydı? Yıldırım. Yıldırım Almanya uçak rezervasyonu için sekreterini aradı. Şule cevap vermeyince onu kovduğunu hatırladı. Kaltak yıkılmış mıydı acaba? Paranın hesabını unutan Yıldırım zevkin peşinden koşarken başkalarının acılarına duyarsızlaşmıştı tabii. Kenarın dilberi yıkılsa kaç yazardı, yıkılmasa kaç yazardı. Şule ise uyuşturucudan ölenlerin kahrını aklına bir gün olsun getirmemişken, haz arayışının peşinden sürüklenirken, koşarak gittiği hastanede aldığı haberle yere yığılıp doğrulamayacaktı. Kuzeni eroin komasından çıkamamıştı. Gözün önünde büyüyen, üniversiteyi dereceyle kazanan, yakışıklılığıyla kızları kolayca tavlayan, dans eden, sigarayı bile içki içtiğinde terlendiren kuzenini eroin yakalamıştı. Teyzesi, eniştesi işleri kadar çocukların ruh sağlığını gözetmişlerdi. Şiddetli kavgalarında dahi boşanmayı ağızlarına almamışlardı. Kuzeni ne paraya boğmuşlardı ne hiçbir şeyden eksik bırakmışlardı. Buna rağmen eroin sızabileceği en zor çocuğun kanına girebilmişti. Şule bayıldığı yerde sayıklarken kuzeninin meraklı soruları kulaklarında çınlıyor, zeka taşan gözleri ölü bedeninde fırlıyor, hesap soruyordu. Eroin dolu iğneyi koluna batırarak Şule'yi itirafa zorluyordu. Doktorla hemşire onu ayıltırken Şule, "Ben öldürdüm kuzenimi, kuzenimi ben öldürdüm," diye çığlıklar atıyordu. Çığlıklarını üzüntüsünün ifadesi zannettiler tabii. Morfin yaparak sakinleştirdiler. Günlerce hastanede yattı, aklını oynattığından şüphelendiler. Psikiyatri servisine naklettiler. Doktorlar ağır travma nedeniyle saçmaladığına kanaat getirdiler. Teyzesi kalp krizi geçirdi. Annesi teyzesini kaybetme endişesiyle nefes darlığından komaya girdi. Babası ayyaşlardan, dilencilerden daha derbeder halde hastane odalarında sandalye üzerine sabahlara kadar uygunsuz nöbetlere kaldı. Şule hastanede titreme, susma, uyuma, bağırma ataklarıyla günlerini geçirdi. Hastaneden çıkarken yüzünü, gözünü, saçını, kolunu, bacağını kapatarak insanlardan saklandı. Annesi onun delirdiğine inandı. Şule eve kapandı. Çocuk esirgeme kurumundan evlat edinmek için başvurdu. Bütün parasını kimsesiz çocuklara, uyuşturucuyla mücadele derneklerine bağışladı. Günler sonra Çakır'ın bürosuna gidip, işi bırakmazsa pılısını pırtısını toplayıp yurt dışına çıkmazsa onu ihbar etmekle tehdit etti. Çakır onu yatıştıramadı. Şule vicdan azabından kurtulmak için cezaevinde yatmayı da, ölmeyi de göze almıştı. Polise gidip her şeyi itiraf etmemesinin nedeni annesinin babasını kaybetmekten korkmasıydı. Çakır aklını oynatan Şule'nin tehdidinin ciddiyetinden şüpheliydi. Acısı dindiğinde tanıdığı ortağa geri dönebilirdi. İşi askıya alarak onu zaman tanımalıydı. Çocuğu ölmemişti ya, Şule babasının nutuklarını hatırlıyordu. Uyuşturucu satıcıların ne sattıklarına yabancılaşırlardı silah satıcıları gibi. Biz satmasak da birileri satacak nasıl asla. Kimseyi zorla uyuşturucu bağımlısı yapmıyoruz ki derlerdi. Silah satıcıları da dünyada savaşlar sürttüğü müddetçe kötü insanlar var olduğu sürece silahlar üretilecek, satılacak derler. Öldürülenleri kendi ırklarından, cinslerinden, familyalarından saymazlardı. Ta ki kazandıkları servetin kendi çocuklarını koruyamadığını, o silahlarla kendi çocuklarının öldüğünü, o uyuşturucuların kendi çocuklarını zehirleyebildiklerini gördükleri güne dek. Şöyle şimdi anlıyordu babasının çektiği söylevi. Çakır ise bir tek çocuğun ölüm acısını anlayabileceğini, o azaba katlanamayacağını kabul ediyor. Ancak çocuğunu değil kuzenini kaybettiğini hatırlatıyordu Şule'ye. Kuzen uğruna safahatın, riskin, heyecanın, gücün tadını unutabilir miydi? Unutamazlardı. Çakır bekleyecekti. Türkiye'den kaçıp başka ülkede çiftlikte inek sağacak hali yoktu ya. O pişmanlık duymuyordu ki. Pişmanlıklarını affettirmeye çabalayan insanların inzivaya çekildiği, kendilerini tavuklara, koyunlara adadı, topraktan çıkan domateslere mucize kabiliğinde hayranlık besledi, çiftlikte hayatta kalma yolunu seçti. Fırıldak Şule'nin ağzını, burnunu, başını, boynunu örtmesine, yerlere kadar uzun süldür süldür elbiseyle dolaşmasına gülmek yetmezdi. Kafayı böylesini yiyenle dalga geçilirdi. Bacağını kırıp evinde oturup camdan dışarısını seyredip çekirdek çıtlamayacaktı herhalde. Allah verir de matemi uzun sürmeseydi. Her gün para kaybettiriyordu. Kaybedilen meblağları ortak hesaba yazıyordu. Ortağın aklı başına gelince ondan tahsil edecekti. Hata kendisindeydi. Kadınla iş yapmadan düşünmeliydi. Kadınların en kuvvetlisinin dahi hangi fıskeyle devrileceğini bilemezdin. İş adına kayıpları hızla ardında bırakmayı beceremezdi kadın milleti. Ta başından tereddütlüydü ama Şule'nin açtığı kapılardan girmeseydi servetini büyütemezdi. Ortağının toparlanmasını bekleyecek. Çare yoktu. Yıldırım ise hemen yeni sekreter bulmalıydı. Uçak bileti almak için Türk Hava Yolları'na gidip kuyruğa girdiğinde kendini uzaktan bile seyretmeye tahammül edemediği sürünün içinde buluvermişti. Bilet satana "Ben kimim? Beni tanımıyor musunuz?" diyecek kadar görgüsüz değildi elbette. Bileti internetten alsaydı kuyruk sefaletini çekmezdi gerçi ama hangi şehre uçacağı bile meçhuldü. Tavsiye ihtiyacı vardı. İlk bulduğu uçakla bir an önce gitmek, uzaklaşmak istiyordu. Alev Yıldırım. Alev günlerdir kocasının aramasını, sormasını bekliyordu. Kerem ne yapacağını şaşırmıştı. Bir yandan aşk, bir yandan iş. Gözaltına alındıktan sonra patronların nezdinde iktidara muhalif, tehlike arz eden kişiydi. Şirketler iktidarın onaylamadığı elemanlarla çalışmaktan korkuyorlardı. İktidarın isteklerine boyun eğmeyen şirketler peş peşe kapanıyordu. Şirket patronları cuma namazlarında saf tutup, Ramazan'da yardım paketleri dağıtıp, ortalık yerde içki kadehlerini ellerine almayıp, iktidarın beğendiği şekilde şemale bürünüyorlardı. Kerem'in uluslararası hukuku en iyi bilen avukatlardan biri olmasının hükmü gözaltına alındıktan sonra pek kalmamıştı. Çalıştığı Avrupa ortaklı şirket zaten ülkeye Orta Doğu'dan akan sermaye ile sarsılıyordu. Şirketteki pozisyonda sallanınca ülke gerçeklerini gözden geçirerek telaşlanması gerektiğini anlamıştı. İktidar her köşeye kendi elemanlarını yerleştirip kendinden saymadıklarını kapının önüne koydururken sıra bize gelmez diyenlerin yanıldıklarını Kerem de anlamıştı. Evine gelen arkadaşlarının bile iş yerindeki öğle yemeklerini bahaneler bulup masasına oturmayışlarından, yabancı selamı vermelerinden, gözlerini kaçırmalarından, zoraki tebessümlerinden dışlandığını fark etmişti. Gözaltına alınmak kolera, verem, AIDS bulaştırmaktan daha tehlikeliydi. Arkadaşlık yüzünden kimse hapse düşme ihtimalini, işten atılma riskini göze alamıyordu. Kızamazdı kimseye, haklılardı. Ahmet ağabey yüzünden kendisi bu hale düşmüşken arkadaşlarına sitem edemezdi. Hem sanki arkadaşlarıyla ortaklık kuracakları, kenetlenecekleri bir davam vardı. O ortak davalar geçmişte kalmıştı. El ele verince aşılamayan deniz yok inancını kaybetmişlerdi. Millet canını, çocuğunu, işini kurtarma endişesiyle ağzını açıp iki çift laf söylemeye çekiniyordu. Alev kocasının sıkıntılarına uzak, kendi derdine düşmüştü. Anlayışlı, güler yüzlü, fedakar eş rolünü oynayamayacaktı. İnci'yi görmezden gelip asıl kadın vazgeçilmez anne koltuğunda oturmakla yetinemeyecekti. Aklı hayale gelmeyecek fantazileri birlikte kuracağı, oyuncuların içinde kaybolacağı kişi belki Yıldırım'dı. İki konyak içti, sürtünmeye hazır, kedi sesiyle telefonu çevirdi. Kulaklarına inanamıyordu. Yıldırım onunla hemen Almanya'ya gitmek istiyordu. Oğlu duştan çıkmadan valizini topladı, hemen yollara düşecekti. Annesine soru soracak mecal bırakmamıştı. Kadıncağız kızının evliliğini sürdürmesine başka bir şey dilemiyordu. Allah'ından kızının huzursuzluğunu yetinmeyi öğrenme işine bağlıyordu. İhtirassız anneler zengin eşi, sağlıklı çocuğu olan kızlarının doyumsuzluğunu şımarıklık sayarlardı. Damadı saygıda kusur etmeyen, mesleğinde zirvede aslan parçasıydı. Şımarık kızın damadından başkası zapt edemezdi. Bu kızı sokaklara düşmekten damadı kurtarmıştı. Kızı valizi elinde evine gidiyordu herhalde. Arkasından su döküp derin bir soluk alacaktı. Alev oğlunu kucaklayıp yakında görüşeceklerini söyleyerek evden çıktı. Yol boyunca Yıldırım'ın aklını başından alacak oyunlar kurguluyordu. Havaalanında buluşmadan önce hızlı bir alışveriş yaptı. Kredi kartının limitini rengarenk kilotlara, sütyenlere, kombinezonlara, jartiyerlere fazlasıyla yetti. Yemyeşil iki karış topuklu ayakkabılarıyla omzunun tek askısı düşen, ipekli bluzuyla kalçasını kıvrımlarını gösteren, dar eteğiyle tıngır mıngır yürüyüp havalimanına girdiğinde omuzlara yığılan uyuz kedi gitmiş, gözlerine panter sürmesi çeken, etrafındaki bakışlara aldırmayan, günlerce önceden sipariş edilen ithal eskort gelmişti. Yıldırım uzaktan izleyerek işte bu dedi. Vücut kıvrımlarıyla dikkati çeken bedensel haz için yaratılan hatunla eğlencenin dibine vuracaklardı. Uçağa biner binmez şampanyalar içildi. Her söze gülen kadın adamın içini ferahlatırdı. Uçak yere inmesin, yol bitmesin, vücudun kıpırtıları tek kibritle tutuşacak harlıkta kızışsın, birbirine değen kollar, bacaklar, ağızlar yangın çıkarsın, uçak okyanusu çakılınca ateş sönsün, ıslak sevişmelerle adaya sürüklensinler arzuyla uçtular. Uçaktan inip limuzine bindiler. Arka koltukta kucak kucağa oturdular. Şoför öndeki aynaya bakarken sıyrılan eteğin altına hareketlendi. İnen pantolondan taşanlar şoförün dikizlemesiyle bir aşağı bir yukarı geldiler gittiler. Otel odasına vardıklarını yemeklerini yatağa getirdiler. Porno kanalını açıp uykuya dalana kadar seyrettiklerini taklit ettiler. Birbirinden hiç utanmadan iki bedenin hem kendini hem diğerini beğenmesi, iki bedenin bütünleşmesi, ortak haz, ortak yorulma, tekrar ortak uyarılma, tekrar ortak haz, tekrar beraber yorulmanın sıkıntılarını, dipsiz boşlukları atmasıyla zevkin yatağında koy vermenin doyumuyla uykuya daldılar. İki beden tek bedenmişçesine hareket etti günlerce. Hiç kimsenin sorumluluğunu taşımadan, hiçbir değer yargısının ağırlığını hissetmeden, bütün aidiyetleri reddederek o an kafalarına ne eserse yapıyorlardı. Filmlerde gördüklerini, okudukları, kitaplarda akıllarında kalanları, başkalarıyla ilgili duyup şaşırdıkları sevişme tarzlarını uygulamak için can atıyorlardı. Yataklarına davet edeceklerini sokaklarda arıyorlardı. Bir restoranda beğendikleri garson kadını, bir büfede beğendikleri erkek satıcıyı ayartmaya uğraşıyor, ayartamayınca başkalarının peşine düşüyorlardı. Müşterilerin biriyle herkesin göz önünde ilişkiye girebileceği bir kulüp buldular. Uzun araştırmalar sonunda önce seks shop'a gidip giyebilecekleri, takabilecekleri deri, zincir ne varsa aldılar. Otel odasına takıp takıştırdılar, üzerlerine ince parçalarını giyip limuzine atlayıp kulübün yolunu tuttular. Kulüpten girer girmez küçük bölmelere ayrılan kapısız odalarda sevişenleri izlediler. Bir odadan öbürüne, öbür odadan diğerine geçerken birbirlerini kaybettiler. Vücutları kenetlenmiş iki kadın arasına girmeye çalışan adamın akrobatik hareketlerine takıldı Yıldırım'ın gözü. Bir kadını yatıran, kaldıran, duvara dayayan, eğip büken beş adamın tek kadını bölüşme yarışına kilitlendi alev. Sihirli fanusun içine düşmüşlerdi. Onları çeken ellerin sürüklediği yere gidiyorlardı. Yıldırım onu yakalayan azmanın kaslı kollarını kıpırdayamazken başkalarının kendini seyretmesini rüyadan bir kesit diye hatırlayacaktı sonrasında. Aygırların alevi parçalarcasını evirip çevirmesi de kabusa dönecekti. İleriki günlerin uykularında, o andaysa kendilerini dışarıdan seyredemeyecek kadar koy vermişlerdi. Odacıklardan çıkabileceklerini vücutları da kendilerinden çıkmıştı. Bedensiz ruhlarıyla el ele tutuşup kulüpten kaçarken kulüp çıkışında kokain almayı akıl edebildiler. Ruhlarını teskin edemeden gülemeyeceklerdi. Otel odasına varana dek konuşmadılar. İlk işleri masanın üzerine kokaini serip çekmeleriydi. Gerisini hatırlamadılar. Sabah uyandıklarında ellerindeki bacaklarını kan sızıntılarını beraber küvete girerek yıkadılar. Ülkeye dönme zamanları gelmemişti çünkü ağızlarını açacak halleri bile yoktu. Sessizce giyindiler, kahvaltı edecek kafelere bakındılar. Otelin alt sokağında sade küçük bir kafeye girdiler. İştahla hızla yerken, üst üste kahve içerken tek laf etmiyorlardı. Yanlarına kendi yaşlarında bir kadın yaklaştı. Yıldırım'ın önünde durup bakmaya başladı. Yıldırım kadının yüzüne dalarak bu yüzü hatırlamaya uğraştı. "Beni tanımadın mı? Ben Yaprak," dedi kadın. Yıldırım ayağa fırlayıp çığlık atarak sarılıp "Ne işin var burada?" diyebildi. Yaprak masaya oturup Alev ile tanışmasının ardından anlatmaya başladı. Yıldırım'la ayrıldıktan sonra cezaevine düşmüştü. 2 yıl yatmıştı. Cezaevinden çıkınca ülkeyi terk etmişti. Fransa'da, İngiltere'de örgüt temsilcisi olmuş. Örgüt dağılınca da uzak doğuya gitmişti. Yoga öğrenmiş. Bu da felsefesine sardırmıştı. Uzak Doğu'dan sonra Amerika'ya, ardından Almanya'ya göçmüş, yoga dersleri vererek geçinmişti. Şimdi kadın hakları, çocuk hakları aktivitesi, bir kere evlenip boşanmıştı, çocuğu yoktu. Yıldırım dinledikçe eski sevgilisini terk etmenin pişmanlığını duyuyordu. Hayatta her koşulda, her ülkede anlam katan, heyecanını kaybetmeyen, aklını diri tutan, duygularını köreltmeyen Yaprak'ın dünya vatandaşlığını becerebilmesine hayran kalmıştı. Onca uzun yılların ardından gençlik aşkını anlatabileceği hayatı bir sayfaya sığabilirdi ancak ikinci, üçüncü sayfası boştu. Yaprak ise birkaç cilt kitap yazabilirdi geçen yıllarda. Yıldırım eski günlerini hatırlayıp sevgisinin ellerini tutup öptü. "Affet beni, en büyük hatam seni terk etmekti," dedi. Yaprak, "Süresiz ne var ki? Bizim aşkımızın süresi de bu kadarmış. Kocaman ömürde İyi ki bizim aşkımıza da bir yer varmış. Hatırladıkça acı değil, mutluluk duyuyorum." Alev, "Yıldırım pişmanlığından söz ediyor. Sen onun pişmanlığına ne diyorsun?" Yaprak, "Doğrusu pişmanlığı yaşananı hakaret sayarım. Ne olsa başka türlüsü olmadığı içindir." Alev tabi ister istemez Güney'i düşündü. Güney de demek başka türlüsünü beceremediği için onun elini bırakmıştı. Yaprak'ın konuşması insanları suçluluk duygusuna arındıracak anlayıştaydı. Çocukken bile yargılanmaya, azarlanmaya, cezalandırılmaya alıştırılan, insanların büyüdüklerinde kendilerini ve çevresindekileri yargılamaları, azarlamaları, cezalandırılmaları doğal sayılırken Yaprak'ın hoşgörüsü şaşırtıcıydı. "Acaba Yıldırım'ı tekrar tavlamaya mı uğraşıyor?" şüphesiyle sordu Alev. "Kızgınlığını, öfkeni nasıl dindirebildin?" Yaprak, "Ben kızdırmaları, öfkelendirmeler için ne yaptığımı düşündüm. Örneğin Yıldırım'ın geleceğini biçimlendirebileceğimi, onun ise kendi geleceğini kimseye teslim etmek istemediğini anladım. Terk edip gidişine hak verdim. Hatta bana işkence yapanların hıncını da kavradım zamanla. İşkencecilerin inançları üzerine kurdukları benliklerine ya da aidiyetlerini temsil eden değerlerine saldırmıştım. Onları aşağıladığıma inanarak hiçleşmemek için bana elektrik verdiler. Vücudumdaki organlar yerlerinden oynarken işkenceciler durdukları yeri sağlamlaştırdılar. Kadınlık organımı parçalarken elektrik organlarını yücelttiler. İşkenceci neden hep erkek olduklarını düşündünüz mü? Doğuran canına kastedilmedikçe cana kıymaz. Doğurtan içinse can vermek, can almak birkaç dakikadan ibarettir. Dakikalar içinde verdikleri canı dakikalar içinde alabilirler. Bu nedenle erkek kolay terk eder karısını, sevgilisini, hatta çocuğunu. Karısını terk eden erkek çocuğunu zaten unutur. Kadın hakları savucununla boşuna soyunmadım. Mesela ikinizin de evli olduğu belli. Yıldırım'ın evli olduğunu biliyorum zaten. Eminim karısını terk eden Yıldırım'dır. Seni terk eden ise kocandır. Sen kocanı aldatıyorsan önce o seni terk etmiştir. Terk etmek mutlaka boşanmayı gerektirmez. Kocanın seni bıraktığını, senden vazgeçtiğini kimse anlamasa da sen anlamışsındır. Medyumdan farksız konuşan Yaprağı dinleyince Alev'in gözlerinden yaşlar indi. Yıldırım bir gün Yaprak'la karşılaşacağını hayal ederdi. O hayal Yaprak'ın hesap sorması, bağırıp çağırması, öfkesini boşaltınca ağlaması, sarılmaları, öpüşmeleri, yılların özlemiyle, hararetle sevişmelerinden ibaretti. Bu karşılaşma ise daha sarsıcıydı. Yaprak sadece Yıldırım'ın değil, Alev'in de gemisini bağladığı iskeleden halatları söküp atmış, evlerin önünü kapatan kaçak katları yıkıp devirmiş, ikisinin de suçlarını atarak rahatladıkları eşlerini hiçe saymış, güvenlerini ayakta tutan paralarını değersizleştirmişti. Yıldırım, sen aseksüel mi oldun diye sordu. Yaprak, seks erken çabuk doydum diyelim. Sevdiğim biri çıkınca seyahatten, yemekten, okumaktan, yoga derslerinden, eylemlerden, muhabbetten arta kalan zamanlarda sevişiyoruz. Yıldırım kendisinden beklenmeyen sığlıkla, yavanlıkla, ironiyle gerçeği dillendirdi. Biz de Alev'le sevişmekten arta kalan zamanlarda çalışıyoruz. Çocuklarla, eşlerimizle ilgileniyoruz dedi. Kimse gülmedi. Alev, ben kalkıyorum, siz devam edersiniz dedi. Ortamı gergin hisseden Yaprak da hem kafalarını daha fazla bulandırmadan hem de eski sevdalarını zedelememek için masadan kalkmasının uygun düşeceğine karar verdi. Doğrusu Yıldırım'ın eski aşklarını hiçe sayarak Alev ile sevişmelerinden söz etmesi içini burmuştu. Geçmişten süzülüp geriye kalan en azından anılardı ve anılar korunmalıydı. Yıllar sonra karşılaşılan bu kafede anıları canlandırmak yerine bugünün kirini, pasını ya da şehvetini kahve fincanına akıtmak, bugünü afiyetle yudumlamak anılara saygısızlık. Yaprak anılara saygısını tazelemek için tabloları has safhada güvenlik tertibatıyla korunan müzeleri gezmek üzere hızla vedalaşarak sokağa fırladı. Yıldırım, Yaprak bize hiç benzemiyor. Biz benzer tohumlarız, o başka dedi. Birer konyak sipariş ettiler, sessizce camdan dışarıyı seyrettiler. Alev evliliğini düşünüyordu. Kerem aramıyor, merak etmiyor, sormuyordu. İnci ile mi beraberdi? O kadından Kerem'i unutmasını isteyecekti. Haddini bildirecekti. Çocuğunu üzmemesini, babasız bırakmamasını isteyecekti. Hatta İnci ile dostluğunu derinleştirecek, onun vicdanını daha da derinden yaralayacaktı. Yıldırım ve değerleri gelip geçerdi, evine sahip çıkmalıydı. Kerim ise kendisiyle görüşmeyen İnci'yi aklından çıkarabilmek için yalnız başına içiyor, yüksek sesle müzik dinliyor, ağlıyordu. Hiç değilse oğlu anneannesinin yanında Eminellerdeydi, işini ve kafasını toparlamasına mani değildi. Alev'den çocuğuna bakması için de beklentisi kalmamıştı. Şu anda önce işini kaybetmemeli, tekrar gözaltına alınmamalıydı. Aşk acısını ise içkin dibine vurarak dindirecekti. İnci ise aşkını düşünmekten uzaklaşmak için cezaevinde Ahmet ağabeyle aynı davadan yatanların dosyalarını inceliyordu. İddianameleri okudukça, Ahmet ağabeyle aynı koğuşta yatanların haklarındaki suçlamaları gördükçe, Ahmet ağabeyin bu adamlarla yan yana gelmesine imkan yok kanaati güçlendi. Ahmet ağabeyin eşi Yasemin'i aradı. Yasemin davayı hakimiyetinden, hassasiyetinden etkilenerek İnci'yi evine davet etti. İnci çiçekler alarak koşarcasına gitti. Yasemin, Ahmet'in ve kendisinin durdukları siyasi zemini anlattı. Yıllarca faili meçhul cinayetlerin adı karışan, derin devlet yapısında yer aldıklarına şüphe edilen kişilerle mücadele eden Ahmet'in bu kişilerle aynı cezaevine atılmasını hangi vicdan kabul edebilirdi? Ahmet'in birlikte özgürlük mücadelesi verdiği birkaç hariç hiçbir arkadaşı arayıp sormuyordu. Onlar vicdanlarını, akıllarını neden Ahmet'ten esirgiyorlardı? Yasemin denklemi çözmüştü. Bakınca dinle beni, dedi. Şu gördüğün özgürlük mücadelesi verdiklerini iddia edip aktivist kılığıyla ortaya dökülenler var ya, onların çoğu sahtekar. Türkiye'nin aydını biziz kimliğinin altında rant hesabındalar. Onların rantı televizyon programlarına davet edilmek. Gazetelerde yazılarını yayına alması, İstanbul'un birkaç semtinde tanınıp parmakla gösterilmek, kafelerde buyur abi, buyur abla hitabıyla karşılanmak, meyhanelerde her daim masalarda yer bulmak, sayısı 100 kişiyi geçmeyen çevrelerinde pohpohlanmak. Ahmet'in dava dosyasını okuyan kaç kişi var aralarında? Onlar sınırsız içki, değişik seks, hayranlıklarını kazanacakları genç insanlar ve tanınmanın getireceği avantajlar peşindeler. Avanta seyahatler, paneller, oteller, yemekler, avanteşler, paralar. Onlar hakkı yenen meşhur insanların mahkemelerine koşup en yakın dost pozu vererek fotoğraf karelerine girerler, kameralara demeç verirler. Hakkı yenen şöhretsiz Ahmet Bey'in duruşmasına ise uğramazlar. Ahmet'in kendileri gibi aydın saymazlar. Doğru, Ahmet onlardan değil. Ahmet mitingleri, cenazeleri, panelleri, akşam içkisini buluşma yeri saymazdı. Gösterilerde 2 saat boy gösterdikten, selamlaştığı kelle sayısını soyduktan sonra ver elini balıkçı, kebapçı, gelsin rakılar, siyasetin edebiyatını paralayalım gösterisinden nefret ederdi. Orta sayfalarda yürüyüp evine gelip okur, araştırıp yazardı. Kimsenin özel hayatıyla, ilişkileriyle ilgilenmez, ayıpların dedikodusunu yapmazdı. Sadece aynı meseleleri dert edip aynı hakların mücadelesini veriyormuş gibi konuşan insanların çoğunun devrimci ahlak ve öğretiden hiç nasiplerini almadıklarını söylerdi. Başkalarına ciddi bela açabilecek her yerden ve kişiden süratle uzaklaşan bu rantçı aydın tipi halkına da şekliyle, şemaliyle, söylemiyle, tarzıyla yabancıydı. Ahmet ne onların kılındaydı ne de kendisini içeren tıkan savcı ve hakimle aynı kılıktaydı. Hak ve adalet için verdiği mücadelede belagat paralayan avanakların fark edemeyeceği, uyanık savcıların ise yakalayacağı ciddiyette devletin açıklarını ortaya seren, araştırmalar yapan bir avukat. İnci Yasemin'i dinletince çektiği aşk acısına utandı. Hala çocukluğundaki takıntılarla uğraşmaktan, anne babasını sorgulamaktan, şahsi sorunların üstesinden gelememekten utanıp yüzü kızardı. Yasemin'in gözyaşı dökeceğine, eşine özleminden kıvranıp yalnızlıktan yakınacağına, kocasının savaştığı kişilerle yan yana koğuşlarda yatmasına gösterdiği isyana, kocasını arayıp sormayıp şöhretlerin peşinde koşanlara duyduğu öfkeye, bilincine, dirayetine hayran kaldı. Eğlencelerin söylev çekenlerin ev kadını saydığı Yasemin topuna ahlak dersi verebilirdi. İnci sarılmayı saygısızlık sayacak kadar çekinmişti kadının dik duruşundan. Yasemin'i Alev ile kıyasladı. Alev'in keyfinden, zevkinden başka tasasının olmayışına sinirlendi. Siz kendinizi hiç düşünmüyor musunuz? Çektiğiniz acılarla baş etmekte zorlanmıyor musunuz diye sordu. Yasemin, Ahmet'in çektikleri yanında ben ne çekiyorum ki? Elimden geldiği kadar ona destek veriyorum o kadar dedi. Ya sevdiklerinden çok kendilerini düşünenlere ne dersiniz diye sordu. Onların dertleri soranları demek ki daha büyük dedi. Yasemin'in hoşgörüsü yine utandırdı İnci. Suçluluk duygusundan kurtulmak için Alev'i suçlu ilan edemedi. 20. ayrımın sonu, sayfa 227.